Ayrım 29, sayfa 365, Gecenin Kutsal Karanlığı, Michael Connelly. Bayard devriye ofisine girdiğinde Monroe'nun gözü televizyon ekranındaydı. Gelişme var mı dedi. Pek sayılmaz dedi Monroe ama ölenlerin bir kaçırılma vakasında şüpheli oldukları söylendi. Boşun olayı olsa gerek, ondan haber aldın mı?
Henüz değil. Hobi vakanla ilgili bir görüşme yapmaya gidiyorum. Yoklamaya yetişemeyebilirim.
Bayard ekrana baktı. Başka bir yayında aynı muhabir vardı.
Olur da boş buraya gelirse ona bunu verir misin? Ne olduğunu anlayacaktır.
Dylan'ın adıyla şirket adresinin yazılı olduğu kart viziti Monroe'ya verdi. Monroe karta ilgisiz gözlerle bakıp cebine koydu. Tamam veririm dedi ama teması koparma Bayard, tamam mı? Nerede olduğunu haber ver.
Tamam amirim.
Ayrıca eğer sana ihtiyacım olursa hobi vakanı rafa kaldırıp hemen geliyorsun.
Anlaşıldı.
Bayard dedektif bürosuna geri döndü. Şarjdan bir telsiz ve ekip aracının anahtarlarını aldı. Arka kapıdan otoparka çıktı. Bayard dağın üzerinden Laurel Canyon bulvarından Valley'e indi. Satiko'ya ve Van Nuys Havalimanı yakınında depolarla filo arazilerine yer aldığı sanayi bölgesine ulaştığında vakit gece yarısına geliyordu. Chemical Bioservices imalat ve hizmet şirketlerinin çift katlı depolarda yan yana sıralandığı Satiko'y Sanayi Merkezi adında bir depo parkındaydı. Bayard orta şeritten ilerleyerek Dillon'un şirket binasının önünden geçti. Organize sanayi bölgesinin diğer tarafından çıktı. Gecenin bu saatinde hiçbir işletme açık değil gibiydi. Yan sokaklardan birinde aracını park edip geri yürüdü. Dillon'un deposunda küçük bir tabela vardı. Önünden geçen müşterileri çekecek türden bir işletme değildi. İnternet aramalarında ya da aynı mecradaki profesyonellerin, yani dedektiflerin, adli tabiplerin, adli tıp uzmanlarının tavsiyeleri üzerine bulunacak türden bir işletmeydi. Tabela yan yana garaj kapılarının bitişiğindeki kapının üzerinde asılıydı. Binanın iki yanındaki benzer yapılarla ortak duvarı yoktu. Aralarında yarım metre ancak vardı. Bayard açılmasını beklemese de kapıyı çaldı, bir adım geri çekildi. Sokakta etrafına bakındı, boş metalin çıkardığı sesi duyan olmuş muydu acaba? Olmamıştı. Bayard, CCB ile kuzeydeki komşusu, üzerinde hiçbir tabela ya da tanıtıcı bilgi olmayan bina arasındaki dar tünele girdi. Ara sokak denilemeyecek kadar dardı ve aydınlatma yoktu. Bayard boşluğa fenerini tuttu, atık doluydu ama geçilebilirdi. Yaklaşık 25 metre ilerideki uzak uçta kapı ya da başka bir engel göze çarpmıyordu. Bayard bir ayağını dar açıklığa tereddütle soktu. CCB'den geldiğini tahmin ettiği eski ve tozlu solunum maskelerini tekmeledi. Bir adım daha attıktan sonra tereddütten eser kalmadı. İki tarafında beton duvarlar vardı. Hızla önündeki açıklığa doğru ilerledi. Duvarların üzerine geldiği bir film sahnesi aklına gelince başı döndü ve destek alıp dengesini korumak için elini duvara koydu. Dar tünelden kendini dışarıya zor attı. Bir arka sokağa ulaştı, eğildi. Ellerini dizlerine koyup baş dönmesinin geçmesini bekledi. Baş dönmesi geçince doğrulup etrafına bakındı. Hayatında gördüğü en temiz ara sokaktı. Ne atık, ne çöp, ne eski araçlar, ne de başka bir şey. Her işletmenin ağılvari bir beton yapının içinde kendine ait muntazam ve kapalı çöp tenekeleri vardı. Bayard CCB'nin arkasındaki çöpü açtı ama birkaç kırışık poşet ile boş kahve bardakları haricinde boştu. Bayard kanlı paspas başlıkları ve olay yeri artıkları bulmayı beklemişti. Fakat o tarzı hiçbir şey yoktu. Üzerinde CCB yazan tek bir arka kapı vardı. Bayard kapıyı yokladı ama kilitliydi. Adet yerini bulsun diye kapıya vurdu ama kimsenin açmayacağını bildiğinden beklemedi. Binaların arasındaki dar geçide girdi, fenerini duvarların arasından gökyüzüne doğru tuttu. Çatı yaklaşık 6 metre yükseklikteydi. Deponun penceresi olmadığından hem içeri doğal ışık girmesi hem de havalandırma amacıyla çatıda büyük ihtimalle tepe camı vardı. Bayard feneri ağzına aldı, ellerini de arasında durdu, binaların duvarlarına koydu. Ardından tuğlaların arasından basacak yer bulabilmek amacıyla sol ayağını kaldırdı. Ellerini duvara bastırıp üst kenarlarını kavrayarak kendini yukarı çekti ve sağ ayağını karşı duvara koydu. İşi gereği uzun süre ayakta durmak zorunda profesyonellerce tercih edilen kauçuk tabanlı ayakkabılar giymişti. Onları rahatlıkları için seçmişti. Duvara gayet iyi tutunuyorlardı. Bayard vücudunun dengesini sağlamak ve düşmemek için ağırlığını kullanarak iki bina arasındaki geçidin duvarlarına yavaşça tırmanmaya başladı. Tırmanış yavaş ve tam bir bilinmezliğe doğruydu. Bayard tırmanmaya devam etti. Sanayi bölgesinin giriş yolunda bir araba sesi duyduğunda durakladı. Feneri hemen ağzından çıkarıp söndürdü. Yolu yarılamıştı ve hareketsiz durmaktan başka yapabileceği bir şey yoktu. Yoldaki araba durmadı. Geçidi geride bıraktı. Bayard biraz bekledikten sonra feneri yakıp tekrar tırmanmaya başladı. Bayard tepeye 10 dakikada ulaştı. Kolunu CCB deposunun çatısının korkuluğunun üzerinden attı. Dikkatle vücudunu yukarı çekip çakıl taşlı çatıya çıktı. Neredeyse bir dakika sırt üstü uzanıp soluklandı, karanlık gökyüzüne baktı. Yan tarafına dönüp ayağa kalktı. Kıyafetlerinin tozunu silkelerken bunların artık iflah olmayacağını anladı. Ortağı dönünce pazartesiyle salı günü izin yapmayı planlıyordu. Çamaşır işlerini o zaman halledecekti. Bayard etrafına bakındı. Çatıda tepe camı olduğu yönündeki tahmininde yanılmamıştı. Tam 4 tane tepe camı vardı. Plastik kubbecikler ay ışığında parıldıyordu. Ayrıca 2 metre yüksekliğinde bir de çelik egzoz bacası vardı. Tepesindeki dağıtıcı dumanla katran ruhundan kapkara olmuştu. Bayard çatının bir kısmını kaplayan su havuzunun etrafından dolaşarak fenerini birinden diğerine gezdirerek tepe camlarını inceledi. Aşağıdaki CCB deposunda ışık yoktu ama önemli değildi. Fenerle görüş sınırlıydı. Vaktiyle şeffaf olan plastik kubbeciklerin her biri içeriden rastgele beyaza boyanmıştı. Bu Bayard'ın merakını uyandırdı. Aşağıda neler olup bittiği görülmesin diye yapılmış bir hamleye benziyordu. Bölgede tepe camlarından içeriği görebilecek yükseklikte bina yoktu. Bayard hafta başında bir striptiz kulübünün tepe camlarından çıplak kadınlara bakmaya çalışırken yakaladığı oğlanları düşündü. Burada tepe camlarını boyamak için bir neden görünmüyordu. Tepe camlarının her biri tek bir kenara menteşelenmişti. Muhtemelen içeriden açılıyordu. İşte bu karar anıydı. Özel mülke çoktan girmişti ama işi biraz daha ileri götürürse çok daha önemli bir çizgiyi aşmış olacaktı. Daha önce de aştığı bir çizgiydi bu. Elinde doğrudan bir kanıt olmamakla birlikte ibreyi Dillon'a çeviren pek çok kurumsal delil vardı. Olay yeri temizleyicisi, Daisy Clayton'ın kaçırıldığı gece minibüsü, kimyasalları ve temizlik maddeleriyle Hollywood'daydı. Ayrıca kurbanın vücudunda iz bırakan markaya ait ve cesedin içine konup çamaşır suyu da yıkanabileceği boyutta plastik kaplardan dağılmıştı. Cinayetle ilgili bilgiler katilin soruşturma prosedürlerine aşina olduğuna ve cesetteki potansiyel kanıtları yok etmek için sıra dışı yöntemlere başvurduğuna işaret ediyordu. Zor zamanlarındaki kurtarıcısı yargıç Vic Wire'ı arayıp geçerli bir sebep oluşturmak için bunları ona anlatabilirdi. Ama yargıcın ona "Rene, bunlar yeterli değil, değil" dediğini duyar gibiydi. Ama Bayard doğru adamın peşinde olduğunu düşünüyordu. Buraya kadar gelmişken vazgeçmek olmazdı. Elini cebine daldırdı, bir çift lastik eldiven çıkardı, ardından tepe camlarını kontrol etmeye başladı. Kubbeciklerin hepsi kilitliydi ama bir tanesinin çerçevesi oynuyordu. Etrafından dolaştı. Arka kenarının etrafında biriken suya bastı. Orada biriken su sorunu belli ki uzun zamandır vardı. Nem tepe camının menteşeleri üzerinde paslı sihrini göstermişti. Bayard feneri ağzına alıp iki eliyle çerçeveye uzandı. Çerçeveyi yukarı çekti. Menteşe vidaları kırılıp yerinden çıktı. Bayard tepe camını yukarı itti, yuvarlak yüzü üzerinde yuvarlanan cam suya düştü. Bayard ışığı aşağıya tuttu, açıklığın altındaki minibüsün düz beyaz tepesini gördü. Minibüsten tahminen 2,5 metre yukarıdaydı. 46. bölüm. Bayard çatı açıklığından aşağı sarktı, ellerini bırakıp minibüsün tepesine atladı. Dengesiz inince sırtının üstüne düştü. Kısa süreliğine sersemlerken minibüsün tavanını da göçertti. Birkaç saniye hareketsiz yatıp kendine geldikten sonra minibüsün önüne doğru süründü. Sürücü mahallenin üstüne çıktı, yan aynayı ve kapı kolunu basamak olarak kullanarak aşağıya indi. Bayard beton zemine ayak bastı. İhtiyaç duyarsa bir kaçış yolu belirlemek amacıyla deponun kapılarını kontrol etti. Fakat hem ön hem arka kapıdaki kilitleri açmak için anahtar gerekiyordu. Feneri elinde ön kapının yanında bir panel buldu. Burada garaj kapısı düğmeleri vardı. Kapılarda olduğu gibi bunları çalıştırmak için de anahtar lazımdı. Bayard ya yukarı tırmanıp tepe camından çıkmanın bir yolunu bulacaktı ya da bir şekilde kapılardan birini kırmak zorunda kalacaktı. İki ucu boklu değnek. Garaj kapısı panelinin altında anahtar istemeyen bir dizi düğme vardı. Bayard onlara bastı. İki sıra floresan yandı, deponun içi aydınlandı. Orada uzun süre dikilip depoyu inceledi. Yan yana iki park alanı deponun ön yarısını kaplarken, arka yarısı malzeme saklama ve kanepeli küçük bir ofis alanına ayrılmıştı. Ofisin karşısındaki köşede suç mahallelerinde toplanan biyolojik olarak tehlikeli maddeleri yakmak için kullanılan bir fırın vardı. Park alanlarından biri boştu. Normalde bir minibüsün beklediği yerde taze yağ damlaları göze çarpıyordu. Bayard diğer alanda bekleyen minibüsün hafta başında Dylan'la tanıştığında gördüğü minibüs olmadığını biliyordu. Farklı renkteydi. Yan panelde büyük harflerle CCB yerine sürücü kapısında şirketin tam adı yazıyordu. Daha eskiydi, lastikleri inmişti ve uzun zamandır kullanılmamış gibi duruyordu. Etrafta iki minibüsü ve 7/24 çalışmaya hazır 4 çalışanı olduğunu söyleyen Dylan'ı yalancı çıkaran bir manzara vardı. Dylan belli ki tek başına çalışıyordu. Bayard Dylan'ın halihazırda kullandığı minibüsün dışarıda bir yerde olduğunu fark etti. İşe çıkmıştı da her an depoya dönebilir miydi, yoksa iş minibüsünü evine mi götürmüştü bilmiyordu. Bayard Dylan'ın komşularının mahallede biyolojik tehlike taşıyan bir minibüsün park edilmesinden hoşlanmayacaklarını düşünüyordu. Fakat depo civarında ona ait olabilecek bir araç görmemişti. Hemen etrafı aramaya koyuldu. Deponun arka kapısına yakın duvardaki masadan başladı. Bayard Dylan'ın ve minibüsünün nerede olduğuna dair fikir verebilecek bir bilgi ya da not aradı ama eli boş döndü. American Storage Products'tan malzeme alımına ilişkin herhangi bir kayıt bulabilir miyim diye masanın çekmecelerini açmaya girişti. Çekmeceler kilitliydi. Masayı aramayı bıraktı. Depo düzenli ve muntazamdı. Fırının karşısındaki duvarda bireysel işlerde kullanılmak üzere daha küçük kapları doldurmak için el pompaları bulunan, temizlik ve dezenfektan sıvıları içeren büyük plastik variller vardı. Boş plastik kaplarla dolu raflar vardı. Bayard boyutlarına bakıp Daisy Clayton'ın bedeninde iz bırakan ASP logosunu aradı. Ama Daisy'nin bedeninin sığabileceği büyüklükte ve logo taşıyan hiçbir şeye rastlamadı. Mittelberg'e bilgisayarında gördüğü CCB siparişlerinin zamanını sormayı unuttuğunu fark etti. Duşlu ufak bir banyo vardı ve yakın zamanda kullanılmış gibiydi. İlaç dolabını açtı, raflarında sıradan ilk yardım malzemeleri buldu. Bayard banyonun yanındaki dolaba asılmış, sol göğüs cebine CCB, sağ göğüs cebine Roger işlenmiş birkaç beyaz tulum gördü. Dylan'ın 4 çalışanı olduğu iddiasını çürüten bir kanıt daha. Bayard dolabı kapayıp fırına geçti. Paslanmaz çelik kaplamalı kare biçimli bir fırındı. Bacası doğrudan tavana uzanıyordu. Ön cephesi iki kapaklıydı. Önüne paslanmaz çelik bir masa konmuştu. Bayard kapaklardan birini açınca diğeri de kendiliğinden açıldı. Fenerinin ışığını içeriye tuttu, ışık geri yansıdı. Fırının iç panelleri o kadar temizdi ki parlıyordu. Alev çubuklarının altındaki kül çekmecesi son kullanımdan sonra boşaltılmış gibiydi. Fırın yeni duruyordu. Arka köşede yanan mavi bir pilot alevi dikkati çekiyordu.
Bayard fırını kapayıp arkasına döndü. Temizlemekte kullanılmış herhangi bir süpürge yoktu. Hafta başında Dylan'ın minibüsünde gördüğü teçhizatı hatırladı. Yanında hem yaş hem kuru elektrik süpürgesi taşıyor olabilirdi. Dikkatini ikinci park alanında duran minibüse çevirdi. Arayacağı en son yer orasıydı. Deponun arka tarafında bekleyen minibüsün arka bölmesinin çift kanatlı kapısına baktı. Bayard plakaya baktı. Kayıt çıkartmasının tarihi 2 yıl eskiydi. Bu minibüsün CCB'nin faal filosuna dahil olmadığı aşikardı. Kapıların üst ve alt kilit pimlerini serbest bırakan kolu çekti, kapılardan birini açtı. Minibüsün atıl durmasına rağmen depo olarak kullanılmıştı. İçeride temizlik ve muhafaza malzemeleri vardı. 24 paket kağıt havlu rulosu, 20 litrelik sabun şişeleri, yeni paspaslarla dolu bir çöp kutusu, plastik kutularda aerosol temizleyicilerle oda spreyleri. Kaplanmış, kullanılmayı bekleyen bir yığın karton kutu da bir köşede duruyordu. Bu malzeme duvarı minibüsün içini görmesini engelliyordu. Kapının içine yerleştirilmiş bir kol vardı. Bayard kolu tutup minibüsün arka tamponunu basamak olarak kullandı. Floresan ışıkları minibüsün içine ulaşmıyordu. Bayard karanlığın ötesini görebilmek için fenerini açtı. Malzemelerin minibüsün arkasına perde görevi görmeleri için istiflendiklerini ve arkalarında bir açıklık olduğunu fark etti. Çöp kutusuyla paspasları kenara itip içeri girdi. Yerde kaplanabilir yataktan alınmışa benzeyen ince bir şiltenin etrafına yiyecek ambalajları, peçeteler, abur cubur poşetleri saçılmıştı. Şiltenin üzerine kirli bir battaniye ile yastık gelişi güzel atılmıştı. Yerde pille çalışan bir fener vardı. Bayard battaniyeyi ayağıyla kıpırdattı, minibüsün tabanına sabitlenmiş metal bir halkayı ortaya çıkardı. Çömelip yakından baktı. Halkanın iç kısmında çizikler vardı. Birilerini şilteye kelepçelemek ya da zincirlemek için kullanılmış olabilirdi. Minibüsün bu bölgesi hafif ekşi kokuyordu. Yakın zamanda burada biri yaşamıştı. Bayard ansızın bunun korkunun kokusu olduğunu fark etti. Bu kokuyu kendinden biliyordu. Sırf bu kokunun izini sürmesi için köpeklerin eğitildiğini duymuştu. Bayard birinin burada ecel terleri döküp korkudan titrediğini anladı. Yerde şiltenin yanı başındaki bir şey dikkatini çekti. Bayard bakmak için eğildi. Yakından inceleyince bunun pembe ojeli kırık bir tırnak olduğunu gördü. Keskin metalik bir ses depoyu sararken minibüs birden sallanmaya başladı. Bayard'ın aklına ilk başta deprem geldiyse de sesin açılan alüminyum garaj kapılarından geldiğini hemen anladı. Biri içeri girmek üzereydi. Feneri söndürdü, silahını çekti, minibüsten inmeyi düşündü. Ama bu onu savunmasız duruma düşürürdü. Olduğu yerde kalıp kulak kabarttı. Rölantide çalışan minibüs motorunun sesini duydu ama hareket yoktu. Derken motor canlandı ve araç garaja girdi. Bayard aracın bitişikteki alana park ettiğine hükmettiğinde motor sustu. Birkaç saniye boyunca sessizlik hakim oldu. Bayard araçtan kimsenin indiğini duymadı. Derken garaj kapısının kulak tırmalayıcı sesi tekrar başladı. Kapı bu kez aşağı iniyordu. Şu anda kullanabildiği tek silah kulakları olan Bayard kulak kabarttı. Minibüsün sürücüsünün Dylan olduğunu varsayıyordu. Geldiğinde fark etmiş olabileceği 3 şeyi zihninde listeledi. Deponun ışıkları yanıyordu. Atıl durumdaki minibüsün arka kapıları açıktı ve tepedeki camlardan biri yerinde yoktu. Dylan'ın bunları fark edeceğini ve içeride davetsiz misafir olduğunu anlayacağını farz etti. Davetsiz misafir gitmiş miydi yoksa depoda mıydı, orasını kestiremezdi. 911'i ararsa Bayard muhtemelen tutuklanacağını ve kariyerinin sona ereceğini biliyordu. Eğer aramazsa da burada olan şeyler yüzünden polislerin buraya gelmesini istemediğini teyit etmiş olacaktı. Bayard'ın aklına birdenbire fırın geldi. Kullanılmaktan kara kurumla kaplanan bacası ve pırıl pırıl yapılan yanma haznesi. Bayard yerdeki ince şilteye baktı. Bu karanlık yerde hapsedilip incecik battaniyenin altında korkudan tir tir titreyen kimdi acaba? Kaçış yolu ararken tırnağını kıran,
Bayard'ın Dylan'a duyduğu öfke iyice kabardı. İçinde taşıdığı öldürme hissiyle birlikte. Bayard minibüsün kapısının açılıp sürücünün beton zemine indiğini duydu. Depoyu sadece içinde bulundu. Minibüsün arkasındaki açık kapıdan ve çok dar bir açıyı da görebiliyordu. Bekleyip kulak kabarttı. Dylan'ın ayak sesleriyle hareketlerini yakalamaya çalıştı ama hiçbir şey duymadı. İçinde saklandığı minibüsün arka kapısı birdenbire sertçe kapandı. Bayard karanlıkta kaldı. Dış kolun döndüğünü, kapının üst ve alt kısmındaki kilit pimlerinin yuvalarına girdiğini duydu. İçeri hapsolmuştu. Bir eliyle silahını, diğeriyle fenerini kavradı ama kulaklarının keskinleşebileceği düşüncesiyle karanlıkta kalmayı seçti.
''Pekala, içeride olduğunu biliyorum. Kimsin sen?''
Bayard donup kaldı. Dylan'la daha önce yalnızca bir kez konuşmuş olsa da sesini tanıdı. Karşılık vermedi.
''Tepe camımı kırmışsın sanırım. Bu beni çok kızdırdı çünkü onu yaptıracak param yok.''
Bayard telefonunu çıkarıp ekrana baktı. Bir beton kutunun içindeki metal kutunun içindeydi ve telefonu çekmiyordu. Ayrıca merkezden aldığı telsiz de iki blok ötedeki aracının şarj yuvasında duruyordu. Dylan kapıyı yumruklamaya başladı. Metalin metale vurma sesi.
''Hadi konuş benimle. Belki hasarı karşılamayı kabul edersen polis çağırmam. Ne dersin?''
Bayard polis çağırmayacağını biliyordu. Minibüsün içinde bulduklarından sonra asla yapamazdı. Bunu kendi lehine kullanmalıydı. Minibüsün arka kapısına doğru ilerlemeye başladı. Silahı vardı. Yakalandıkları takdirde hapis cezalarının süresini artıracağından çoğu hırsız ateşli silah taşımazdı. Dylan silahı olduğunu tahmin edemezdi. Dylan kapıya tekrar vurdu. Bayard irkildi.
''Duydun mu? Tabancam var ve dalga geçmiyorum. Ellerini görebileceğim bir yerde dışarı çıkmaya hazır olduğunu söylemeni istiyorum.''
Bu her şeyi değiştirdi. Bayard öne doğru ilerlemeyi bıraktı. Dylan'ın ateş etme ihtimaline karşı yavaşça yere çömeldi. Silahını iki eliyle kavrayıp kurşunların geldiği yeri tahmin edip karşılık vermeye hazırlandı.
''Pekala, bu kadar yeter. Kapıyı açacağım ve rastgele ateş edeceğim. Nefsi müdafaa sayılacak nasılsa. Tanıdığım bir sürü polis var, bana inanacaklardır. Sen gebereceksin, ben de...''
Minibüsün arka kapısından büyük bir gümbürtü yükseldi. Bu seferki metalin metale çarpması değildi. Dylan tehdidini bitiremedi. Bunu betona düşen metal tangırtısı takip etti. Dylan'ın tabancası yere düşmüş olacaktı. İşte tam bu noktada Bayard dışarıda ikinci bir kişi olduğunu anladı. Minibüsün arka kapısının kolu çevrildi. Üst ve alttaki kilitler serbest kaldı. Kapı açıldı. İçeriye ışık doldu. Çömelen Bayard çöp kutusuyla paspasları kendine siper etti, silahını kaldırdı.
''Rane, orada mısın? Burası temiz.''
Seslenen boştu.
29. Ayrımın Sonu. Sayfa 378.